İz düşüm. İz düşümde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, iz düşümde bugün biliyorsunuz Birleşmiş Milletler 2011-2020 yılları arasını biyolojik çeşitlilik 10 yılı olarak ilan etmişti. Biyolojik çeşitlilik iklim değişikliği ve nüfus artışıyla paralel ve aynı oranda dünyamızı ilgilendiren bir konu. Tarım ve biyolojik çeşitlilik konusu. İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu Direktörü Sayın Halil Agah bizlerle birlikte konuyu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Sayın Agah.
Merhabalar, merhabalar Sedat Bey.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, ardından Dünya Gazetesi ekonomi muhabiri Mehmet Kaya iz düşümde olacak. Türk iş dünyasının Türkiye'deki Suriyeliler konusundaki görüşleri, beklentileri ve önerileri başlıklı bir rapor var. Bu rapor bağlamında Türkiye'ye Suriye'den olan insan göçünü konuşacağız Mehmet Kaya ile. Ama önce telefon numaralarımız sorularınız ve yorumlarınız için 463-3419 ve 463-3421 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr. Twitter adresimiz @tretizdusum ve kısa mesaj numaramız da 535-472-6011. Sayın Agah, şöyle başlayalım dilerseniz. Biyolojik çeşitlilik dediğimizde ne ifade ediyoruz? Bitki türlerinin farklılığından mı ifade ediyoruz? Ve bu konuyu neden bir hayati önem taşıyor?
Şimdi aslında biyolojik çeşitlilik, biyoçeşitlilik, zenginlik gibi kavramlar son dönemlerde, yani yaklaşık son 20 yıldır literatürümüze girmiş ve çok tartışılan konularda. Biyolojik çeşitlilik dediğimiz zaman basitçe bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve zenginliklerinin sayısal değeridir. Burada bunları da daha aşağıya inecek olursak yine aynı bölgedeki genler, türler, hatta ekosistemlerin de bütününe biz bir biyolojik çeşitlilik ya da biyo çeşitlilik diyoruz. Ekosistem, genler, türleri, dediğim gibi canlılar var ama bir de canlı olmayan, örneğin toprak, su, hava, hatta minerallerin bütünü ve canlılarla birlikte bir araya geldikleri zaman bir ekosistem oluşturuyorlar. Bu her ekosisteminde kendine özgü zenginlikleri ve yoksullukları söz konusu. Özellikle tabiatta var olan bütün varlıkların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkileri de çok karmaşık. Şimdi buradan nereye geleceğiz? Gıda ve tarım açısından baktığımız zaman olaya da özellikle giderek azalan canlı türleri ve tüketilebilir kaynaklar aslında bir ülkenin stratejik avantajları.
Tamam, şunu biraz daha açar mısınız Ali Bey? Şimdi ne oluyor da bu çeşitlilik azalıyor?
Şimdi şöyle, örneğin bu stratejik avantajdan...
Ve azalırsa ne oluyor? Evet.
Örneğin dünyadaki tahılların İlk çıkış noktası bizim yukarı Mezopotamya dediğimiz Gap bölgesi.
Orada bu büyük, evet.
Çok büyük bir gen kaynağına sahibiz. Fakat bu gen kaynakları tabii farklı bölgelere yayılıyor. Bu yayılma aşamasında da özellikle hem doğal olarak bazen de yapay olarak seleksiyonlara uğruyorlar. Ve bunu yaparken de seleksiyonların oluşması esnasında da bazı türleri yok ediyoruz. İşte aslında buraya gelecek olursak...
Biz mi yok ediyoruz, kendi kendine mi yok ediyoruz?
Kendi kendine, işte doğal seleksiyon dediğimiz zaman işte oradaki doğal yapının ya da işte orada ortaya çıkan farklılıkların ortaya çıkardığı bir yok olmaya neden olabiliyor. Bir de insanların, insan kaynaklarının baskısından. Örneğin biz şu an su kaynaklarımızı kirletiyoruz, değil mi? Hepimiz biliyoruz, bunu inkar edemeyiz. Nehirlerimizde, denizlerimizde, göllerimizde
kirlilik var.
Kirliliğin neden olduğu en önemli unsur nedir? Orada yaşayan canlılar, suyun içerisinde yaşayan balıklar, mikroorganizmalar, diğer canlı varlıklar, çok hücreli, işte bizim tanımlayamadığımız çok sayıdaki canlı türleri yok olmaya başlıyor. Şimdi aslında bir dünya, daha doğrusu doğada bir döngü var. Birisinin yiyeceğini öbürü üretiyor. Öbürü yok olurken diğeri yaşama dönüyor.
Ekosistem dediğimiz
ekosistem
oldu. Evet.
Bir olay bölgede olan kapalı bir alanda düşünürsek bir döngü var ve bu döngünün bir yerine örneğin biz bir alanı tamamen tarımsal faaliyet yürüten bir alanda kimyasallar kullanmaya başlıyoruz. Kimyasalların yaratmış
bizim
olduğu...
Bizim kamuoyunun tarım ilaçları diye bildiği olgu.
Tarım ilaçları evet. Olabilir, gübreler olabilir ya da toprak sürmeyi ya da toprak işlemeyi değiştiriyoruz. Eskiden daha basit araçlarla yaparken şimdi daha derinden, daha parçalayarak yaptığımız zaman ister istemez oradaki bitki türlerini, ufacık gözümüzde göremediğimiz mikroorganizmaları ya da elimize aldığımız ufacık solucanları, tek kanatlı bitkileri, oradaki böcekleri bir şekilde yerlerinden ediyoruz ve doğal yaşamlarını olumsuz yönde etkiliyoruz. Eğer biz bunları yok etmeye başlarsak daha geniş alanlarda bu sefer ekosistem içerisinde bozukluklar başlıyor.
Ama Sena, ya şu sorulabilir mi bilmiyorum. İnsan nüfus artıyor. Nüfus artınca besin ihtiyacı çoğalıyor. Bunun için de teknolojinin girmesi herhalde kaçınılmaz oluyor.
Ama işte biz şöyle bir denge kurmamız lazım.
Evet.
Nüfus artışını doğal olarak söz konusu. Diğer taraftan iklim değişiklikleri söz konusu. Özellikle işte hep bunları tartışıyoruz. İşte 1 derece mi artacak, 0.25 derece mi dünyamız, yeryüzü ısınacak. Ve bu koşullar altında da ister istemez biz o döngünün bir yerlerine elimizi sokmak zorunda kalıyoruz. İşte aslında burada önemli olan dünyada yaşayan bütün canlıların yeterli ve dengeli beslenmesi için o bizim bu bahsetmiş olduğumuz o döngüyü muhafaza etmeye çalışmamız lazım. Ama biz bunu tabii göremediğimiz ya da hissedemediğimiz için çok önemsemiyoruz. Bu sefer bunu neyle yapmaya çalışıyoruz? İşte bilim adamlarının bizim önümüze koymuş olduğu somut çıktılarla ya da yön göstermelerle, belki kanunlarla yapmaya çalışıyoruz. Örneğin bu alanda işte eğimi çok dik alanlarda biz diyoruz ki işte şu türdeki bitkileri yetiştirmeyin. İşte burayı tarıma açmayın. Burada bina yapmayın. Burada işte şunla şu önlemleri alalım. Ama biz o önlemleri almadığımız zaman oradaki ekolojik dengede ister istemez bazı yerlere olumsuz etkilerimiz oluyor. Tam tersi de olabilir, olumlu da olabilir. Örneğin çok fazla erozyonun olduğu ya da bitki türlerinin olmadığı yerde yeni bitki türlerinin gelmesi. Bu şeye benziyor. Örneğin barajlarda ya da baraj yapılır. Biz orada bir deredir, orada doğal balıklar vardır. Biz oraya yeni bir tür getiririz. Yeni bir tür balık atarız. O mevcutları yemeye başlar.
Evet.
Bu yaşanmıştır da, yani bu bizim Anadolu'muzda, dünyanın her yerinde yaşanan bir olgudur. Neticede biz o mevcut türleri değiştirmeye başlamış olmamız demek, oradaki bizim döngüdeki olumsuzluklara neden olmamız demektir. Örneğin Birleşmiş Milletler FAO'nun verilerine göre dünya üzerinde yaklaşık 300 bine yakın yenilebilir bitki çeşidi var. 300 bin çeşit bitki var. Ancak dünya üzerine baktığımız zaman bunların tümünün yetiştirilmediğini görüyoruz. Yenilebilir olmasına rağmen. Benzer konuda Amerika Bitki Bilimleri Topluluğu diye bir çalışma yaptılar onlar. Dünyadaki tüm gıdaların %95'i 30'a yakın bitkiden elde ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? 300 bin bitki çeşidimiz var, yenilebilir.
Ama 30 tanesinden.
Ama 30, bütün besinimizin %95'ini 30 türden elde etmeye çalışıyoruz.
İşte bunu nasıl yorumlamak gerekir Ali Bey?
İşte o zaman ne oluyor? Niye 30'a yönleniyoruz? Çünkü ekonomik ve daha çok gelir getirici ürünlere doğru yönleniyoruz.
Yani düşük maliyet mi burada söz konusu?
Maliyeti düşük olabilir, geliri yüksek olabilir. Yani
kar hırsı mı insanoğlunun yine var?
Aynen. Örneğin dünyadaki toplam 7 milyar civarında bir nüfustan bahsediyoruz. Bunun %50'si hemen hemen tüm kalori ve proteinlerini buğday, mısır ve pirinçten sağlıyor. Hayvansal protein değil, bitkisel ürünlerden besleniyorlar. Dünya nüfusunun yarısı.
Yani sağlıksız.
Buğday, pirinç ve mısır. Öbür taraftan sanayiye yönelik ürünlere bakıyorsunuz. Soya ve şeker kamışı en çok üretilen ürünler arasında, sanayi ürünler arasında. Dünya üzerinden bahsediyoruz. Öbür taraftan patates, domates gibi sebzeler artı muz ve bizim ülkemizde çok bilinmeyen papaya. 4 ana ürün. Sebze olarak düşünebiliyor musun? Sebze meyve olarak. Biz sanayi ürünü olarak yetiştirdiğimiz soya ve şeker kamışı dünyanın ağırlıklı olarak. Dünyada yaşayan insanların %50'sini 3 temel ürünle besliyoruz. İşte burada bir çarpıklık yok mu? Oysa bizim yenilebilir 300 bin ürünümüz var. Toplam ihtiyacımızın %95'ini 30 tane yaklaşık bunlar dahil üründen elde ediyoruz. Bu sefer ne oluyor? Bir denge. Ama burada da asıl önemli olan bu işin ekonomik olarak yapılabilmesi ve sürdürülebilmesi açısından da biz bu işte saydığımız 5-6 ürün toplamda 30 ürün etrafında bütün dünyayı beslemeye çalışıyoruz.
Halil Bey'in burada yeri geldi. İnsanlar sürekli konuşuyorlar ve yaşanan bir olgu, gerçeklik. Hiç eski yediğimiz sebze meyvenin artık tadı yok. Bütün bu söylediklerinizin bir sonucu olarak mı ortaya çıktı bu gelişme?
Aslında tam sizin dediğinize uygun ben de bir cümle kurmak üzereydim. Kaliforniya Üniversitesi'nde yine yapılan bir çalışmada özellikle sadece domates türleri üzerinde 1360'a yakın domates türünün gen haritaları çıkarılmış uzun yıllar boyunca. Zaman içerisinde bu 360 farklı domates geninden sadece birkaç tanesi şu an üretimde.
Başta söylediğiniz yok olma burada net bir şekilde.
Bizim elimizdeki genetik zenginliğimizi yok ediyoruz. Niye? Üretmiyoruz artık. Çünkü hastalıklara dayanıklı, işte pazara giderken sert kabuklu, yolda bozulmayan, ezilmeyen, rafta uzun süre kalabilen, tadı çok önemli değil. Burada biz nerede çok para kazanmaya başlamışız? Hangisi ekonomik? Biz oraya doğru yönlenmişiz. Oysa kokulu ama böyle naif domatesler artık yok. Bizim pazarımızda da yok, süpermarketimizde de yok. İşte Amerika'da bunu kanıtlamışlar 360 farktan. Yani 3-5 çeşide inmiş durumda. Onda asıl sürdürülebilir olmasının nedeni ekonomik olabilmesi. İşte burada
Halil Bey, insanoğlu yaşadığı doğanın bir parçası olduğunu ve bu doğayı diğer canlılarla birlikte paylaşması gerektiğini bilmediği ya da böyle davranmadığı için bu aslında çok ağır bir sorundan bahsediyorsunuz.
Yok, aslında bu bir seleksiyon. Dedik ya az önce yapay evet. Ve doğal seleksiyon. Şimdi doğal seleksiyonlar az önce söyledik. Örneğin uzun yıllarca ortaya çıkan hastalık olabilir, zararlılar olabilir, iklim koşullarına dayanıklı türler. Bu doğal olarak kendi kendini zayıfları doğada bilirsiniz. Zayıflar zamanla elemine olurlar. Onun yerine güçlüler olur. Bir de biz yapay seleksiyon diye bir şeyden bahsediyoruz. Daha az önce dediğimiz gibi daha dayanıklı, belki daha besleyici, daha yüksek verimli, daha az maliyetli bitkileri de biz genleriyle oynayıp onları da bir şekilde üretmeye ve pazara sunmaya başlıyoruz. İşte o zaman ne yapıyoruz? İyileri daha iyi yapmaya çalışırken zayıfları yok ediyoruz.
Evet.
Ama zayıfların da bir doğada görevleri var. Belki doğadaki görevlerin yanında işte 7 milyar insan içinde önemli fonksiyonları var. Hep biz iyilere, daha iyilere doğru yönlenmeye çalışıyoruz. Ve iyileri çok iyi yapıyoruz. Bu şeye benziyor işte, bir ülkeyi düşünün. Ülkedeki gelir dağılımını düşünün. Zenginleri daha zengin yaparken yoksulları daha yoksul yapmanın ülke içerisinde bir huzuru sağlayabilmesi mümkün mü?
Hayır, değil. Huzuru bozması.
Aynı şey. Evet. Doğayı da biz böyle bozduk. Ya da bozuyoruz. ve bozmaya da devam ediyoruz. İşte orada bu sefer işte küresel ihtiyaçlarla mevcutlar arasında bir çelişki ortaya çıkmaya başlıyor. Yani
doğal seleksiyona geçerseniz iklim değişikliklerinin, küresel ısınmanın bu konuda herhalde etkisi vardır.
Mutlaka örneğin işte son 1990'lı yıllardan günümüze geldiğimiz kadar 20-25 yıllık dönemde doğada ortaya çıkabilen, yeryüzünde ortaya çıkan bir santigratlık ısınmanın, ki ısındığını bütün bilim adamları kabul ediyorlar ve ispatlıyorlar, ortaya çıkarmış olduğu su kaynaklarında, toprak kaynaklarında, bitki türlerinde, bizim böcek dediğimiz türlerde, örneğin bir size güzel bir konuda bilgi vereyim. Örneğin biz arıları bazen çok severiz, ballarını severiz ama arılar geldiği zaman da çocuğumuzu sakınırız. Oysa ki arıların en büyük görevi doğadaki döllenmeyi sağlamak. Bitkiler arasında, çiçekler arasındaki o döllenmeyi sağlayıp meyve vermesini sağlayabilmek. Ve yaklaşık bitki türlerinin %35'i arılar sayesinde döllenirler ve arılar sayesinde tozlaşarak büyürler, meyve verirler. Ama son yıllarda özellikle Avrupa'da azalan arı nüfusuyla ilgili olarak çok detaylı çalışmalar başladı ve arı nüfusunu nasıl arttırabiliriz? Bunun nedeni nedir? Az önce saydığımız yapay seleksiyonlardan geliyor. Aynı zamanda da doğal koşullardaki değişimlerden. İşte bu hem iklim değişikliğinin yaratmış olduğu bizim açımızdan bir sorun. Aynı şekilde de işte kullanmış olduğumuz mücadele ilaçları, şehirleşmenin getirmiş olduğu sorunlar. Belki şehirleşme sadece bizim tarım alanları değil, bizim havamızı kirletiyor. Belki bizim hiç ummadığımız şekilde su kaynaklarımızı yok ediyoruz. Otlaklarımızı, meralarımızı tehdit eder hale geliyor. Ormanlarımız yok oluyor. İşte bunlar bir arılar çok iyi bir örnek. Türkiye'de de benzer şeyler var. Arı nüfusunun azaldığı, belki biz şu an Kafkas arısını çok nadir olarak ancak Karadeniz'in bir belli bölgesinde üretebiliyoruz. Başka bölgelerde üretme şansımız azalmış durumda. Özellikle biyolojik çeşitlilik açısından bu iklim değişikliğinin getirmiş olduğu sorunlar çok fazla. Onun yanında özellikle topraklardaki iklim biyolojik çeşitliliğini tehdit eden ana unsurlar arasında özellikle tarımsal arazilerin tarım dışı kullanılması, toprak ve çevrenin aşırı derecede kirlenmesi, şehirleşme ve sanayi politikalarının sadece tarım alanlarının daraltılması değil, aynı zamanda bitki çeşitlerinin de çeşitliliğinin de azaltılması sonuçlarının ortaya çıktığı yapılan çeşitli bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. İklim değişikliği dediğiniz zaman tabii iklim değişikliği bir olgu ve bu konuda da atılmış çok büyük adımlar var.
İşte, Paris'te de toplandılar. Doğru. Bugün son günü galiba.
Doğrudur. 30 Kasım'da
başladı. Ama bir sonuç herhalde çıkmayacak.
Valla şöyle diyebiliriz. Tabii Paris'ten önce aslında bu G20 Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'da da bu konular ele alındı. Özellikle iklim değişikliği, iklim değişikliğinin sonuçları ne olabilir? Hatta bu kapsamda da İstanbul'da Liderler Zirvesi'nden hemen önce 2 günlük bir iklim forumu düzenlendi. Burada özellikle karar alıcılara ve ekonominin, dünya ekonomisinin lideri durumundaki kişilere iklim değişikliği konusunda önemli mesajlar verildi ve G20 kapsamında da bir dizi sonuçlara varıldı. Örneğin denildi ki özellikle kömür ve fosil yakıtlarla ilgili teşvikleri olabildiğince azaltın ya da kaldırın. Çünkü iklim değişikliğinde en önemli nedenlerden birisi de bu emisyonların artması. Bunun yanında özellikle harcamalar ve iklim değişikliği konusuna yönelik olarak yapılabilecek somut adımlara yönelik harcamalar konusunda net katkı verilmesi istenildi G20 liderlerinden. Öbür taraftan uzun vadeli emisyon azaltılmasında ortak hedeflerin belirlenmesi, bu ortak hedeflerin mutlaka detaylı olarak izlenmesi ve ortaya çıkabilecek aksaklıklar konusu alınması gereken tedbirler. Hatta bu kapsamda belki kömürle çalışan termik santralların genişletilmesi değil, daraltılması konusunda yapılabilecek yatırım programlarının
ama niyet
beyanları, alması.
Ali Bey, niyet beyanının ötesine geçip fiilen bir iş ortaya çıkmıyor.
Şöyle tabii çıkan yerler var. Örneğin bu iklim değişikliği konusunda özellikle emisyon dediğimiz bu karbon ve sülfür kökenli kirleticilerin azaltılması konusunda dünyanın çeşitli yerlerinde çok somut ve çok yapıcı adımlar var. Örneğin yenilenebilir enerji konusunda güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi artı su enerjisinin etkin kullanılması ve kirletici kaynaklar yerine yenilenebilir enerji konusunda çok büyük yatırımlar son yıllarda yapıldı. Avrupa bu konuda önder oldu. Amerika'nın bazı eyaletleri şu an işte şampiyon dediğimiz birinciliği alabilecek düzeyde işler yapıyorlar.
Evet.
Bu konuda Türkiye'de de somut adımlar atıldı. Özellikle yenilenebilir enerji konusunda ortaya çıkan yeni teşvik sistemleri ve bunların yapanlara yönelik olarak ortaya konulmuş olan hem ekonomik hem de fiziksel teşvikler. Örneğin Türkiye olarak biz şu an küresel bazda işte iklim değişikliği bazında kendi yerimize baktığımız zaman örneğin kişi başına düşen emisyonlarda yaklaşık yıllık 6 tonla biz dünya ortalamasının biraz altındayız.
Durumumuz fena.
Ya da 182 ülke arasında 81.yiz. Yani
evet.
Ama öbür taraftan da gelişmiş bir ülke olduğumuz için aslında bunun daha da somut ve iyi hale gelmesi
Halil
gerekiyor.
Halil Bey, dinleyicilerimizden zaman zaman çok ilginç sorular gelir. O ilginç sorulardan biri, sağ olsunlar, bizlere de öğretiyorlar, aydınlatıyorlar. Almanya'dan aramış dinleyicimiz. Kuzey Kutbu'nda dünyadaki tohumların toplandığı Kıyamet Ambarı adında hava olaylarından etkilenmeyecek yerin altında bir depo kurulmuş. Türkiye buna destek veren ülkeler arasında değil. Bunun nedeni nedir? Türkiye'nin bu konuyla ilgili çalışmaları var mı?
Teşekkür ediyoruz soruya. Şimdi aslında şöyle tabii bu gen kaynakları konusunda dünyada yürütülen çalışmaların paralel bir şekilde Türkiye'de de uygulanması söz konusu. Örneğin Türkiye'nin şu an gen kaynaklarının toplandığı gen bankalarımız var. Bu İzmir Menemen'deki bir gen kaynağımız var, gen bankamız var. Yine Tarım Bakanlığı'nın oluşturmuş olduğu gen bankaları söz konusu. Burada da çeşitli bitkisel ürünlerin genleri burada depolanıyor. Mutlaka ki bizim bilim adamlarımız, üniversitelerimiz, bakanlığımızın ilgili birimleri, özellikle tarımsal araştırmalar konusunda çalışan birimlerimiz dünyadaki çalışmalarla eş zamanlı olarak bu çalışmaları yürütüyorlar. Kuzey Kutbu'ndaki bu gen depolama kaynaklarına ilişkin çalışmaları ben de bir şekilde okudum, duydum. Ancak Türkiye'nin buraya doğrudan katkısının ne olup olmadığı konusunda fazla bilgim yok. Yalnız bildiğim şu, Türkiye gen kaynakları konusunda özellikle 1980'li yıllardan bu yana çok detaylı çalışmalar yürütüyor ve biz de gen kaynakları, Türkiye çok zengin bir gen kaynağı ülkesi. Bunlar bir şekilde depolanıyor. Aslında şimdi gen kaynağı dediğimiz zaman bazı bitkiler, örneğin tahıllarda Türkiye gen kaynaklarının merkezi. Baklagillerin bazı türlerinde. Şimdi dünyada dedik ya, bazı türler yok oluyor ama bazı türler ekonomik açıdan. Örneğin kinoa diye bir bitki var. Kinoa. Duydunuz mu? Son yıllarda özellikle sağlıklı beslenme konusunda çok gündeme geldi ve alternatif bir baklagil bitkisi bu. Özellikle kinoa bitkisi 5000 yıldır bilinen bir baklagil türü. Kurak alanlarda yetişiyor. Tabii bu yüksek besin değeri ve adaptasyon gücü var. Özellikle Birleşmiş Milletler, az önce bahsettiniz, 2013 yılında Dünya Kinoa Yılı ilan etti. Çok ilginçtir ve bunun asıl amacı da iklim değişikliklerine ve iklim türlerine en uygun bitkilerden birisi. Ve Türkiye'de bunun denemeleri yapılıyor. Afrika'da özellikle Sapsahra dediğimiz bu açlığın en yoğun olduğu ülkelerde hızlı bir şekilde üretime geçildi ve çok başarılı. Türkiye'de de bizim işte Konya gibi böyle kurak bölgelerimizde başarıyla uygulanmaya başlandı ve
ama
çok...
Halil Bey, süremiz bitti ama şunu da merak ettim. Şimdi son verdiğiniz örnekten kısaca yanıtlarsanız sevineceğim. İnsanın doğduğu, yaşadığı coğrafyada yetişen her neyse onunla beslenmesi sağlıklı yaşam açısından daha elzem bir şey değil mi? Dünyanın başka bir yerinde yetişmiş bir sebze. Örneğin Kafkasya'da ne bileyim ben ananas yenirse bu insan için gerekli midir?
Yani eğer varsa yersiniz tabii, yani yetiştirebiliyorsunuz. Çay da öyle. Türkiye çay ülkesi değildi. Ama çay da getirildi. Çok güzel adapte oldu. Türkiye çay
oldu
konusunda
şimdi.
Kivi Yeni Zelanda bitkisi ama biz kiviyi artık Karadeniz'de çok güzel üretiyoruz ve artık ithal
Öyle mi?
etmiyoruz.
Kivi şeyde Karadeniz'de üretiliyor.
Tabii.
Evet.
Karadeniz'de ve fındığa alternatif ürün olarak geliştirildi, Türkiye'ye de geldi. Yani soya da, örneğin soya da Türkiye'de gen kaynakları soya hiç, gen kaynakları Türkiye'de değil ama dışarıdan getirildi ve özellikle bizim yağ sanayinde beslenmemiz için en önemli türlerden birisi. O yüzden aslında şunu yapmamız lazım. Bizim gen kaynaklarımızı, biyolojik çeşitliliğimizi korurken nerede adapte olabiliyorsa, nerede yetiştirilebiliyorsa onu sağlamamız lazım. Onu sağlarken de onun aşırı yayılıp da diğer türleri yok etmesine izin vermememiz lazım. Bizim en önemli şeyimiz sadece elimizdeki bu zengin kaynaklarımız. Eğer biz bu zengin kaynaklara sahip olursak, Kuzey Kutbu'nda gen kaynaklarının depolanmasından ziyade burada onları yaşayarak korumamız lazım.
Gerekli olan budur.
Biz ileride ortaya çıkabilecek her türlü açlıkta, yoksullukta en önemli kaynaklarımızı böylece de seferber edebiliriz. Sadece kendimiz değil, bütün insanlık için.
İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu Direktörü Sayın Halil Agah. Efendim çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
için.
Ederim.
Eksik olmayınız.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. İzdüşün programında az sonra ekonomiyle devam edeceğiz. Mehmet Kaya ile.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Dünya Gazetesi ekonomi muhabiri Mehmet Kaya bizlerle birlikte. Mehmet hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba.
Hacettepe Üniversitesi'nin bir çalışması var. Bu konuyla ilgili hafta içerisinde uğraştın sen Mehmet. Nedir bu Suriyeliler meselesi? Artık bizi çok ilgilendiriyor. Çok çok çok fazla ilgilendiriyor.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'yla Hacettepe Üniversitesi'nin birlikte yaptığı bir çalışma. Ama hani bilimsel altyapısı Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi tarafından yapılmış. Hani bilimsel kalitesi de oldukça yüksek.
Ciddi bir çalışma.
Ciddi bir çalışma. Ciddiyetini de bizim açımızdan şu sayıyı vererek başlayalım. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'nin aldığı göçmen sayısı 2 milyon kişi. Cumhuriyet tarihi boyunca. Sadece Suriye'den aldığımız göçmen sayısı şu anda 2 milyon. Aile birleşmeleriyle birlikte bu sayının 3 milyona yerleşeceği konusunda bir şey tahminleri var. Yani meselenin ciddiyetini buradan herkes daha iyi anlayabilir diye
çok
düşünüyoruz.
Çok ciddi bir rakam, evet.
Evet, 3 milyon kişi yani Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusundan fazla. Bizim riskli kısmımız bize şey hadi ya da şöyle söyleyeyim artık tahmin ettiğimizi bu araştırma söyledi. Bu insanların çok büyük bir kısmı kalıcı. Türkiye'de yerleşecekler ve sadece içlerinden 35 bin insan üniversite mezunu. Sadece. Yani bu 3 milyon insan varlığı oluşacak. Yani Suriye göçmenlerinden kaynaklı olarak. Hali hazırda gelmiş insanlardan söz etmiyoruz. Bunların aile birleşmeleri olacak. Şu anda çok sayıda hani çocuk doğmaya devam ediyor vesaire.
Hep kamplarda yaşamayacaklar.
Evet. Zaten kamplarda çok az insan var üstad.
Şehirlerde
dağılmış durumdalar şu anda.
Evet.
Dağılmış durumda. İşveren sendikalarıyla birlikte bu Hacettepe Üniversitesi diyor ki artık hani şunu görmemiz lazım ki bu insanlar kalıcı. Çok büyük bir kısmı Türkiye'de kalacak ve bizim hızla entegrasyon projelerini oluşturmamız lazım.
Peki,
uyum projelerini. Almanya'da duyardık ya bol bol bu lafı. O kelimeyi de değiştirelim doğru.
Bu, oradan devam etmeni rica edeceğim ama ben şimdi bu Suriye'yi ve Orta Doğu'yu karıştıran biz değiliz. Bu savaşları çıkartan da biz değiliz. Evet. Bunu Batılıların kendisi yaptılar. Ondan sonra insanlar mağdur oldu. Fakat ikinci mağduriyet de bize geliyor ve faturayı biz ödüyoruz. Son derecede duyarsız davranıyorlar. İnsanlar insan kaçakçılarının elinde çoluk çocuk yazık ölüyorlar. Fakat çok duyarsız bir batı görüyoruz.
Hem duyarsız bir batı görüyoruz hem de şeyden aslında kelimeyi tam olarak söylemek lazım. Bu durumu kendi çıkarına kullanan bir batı görüyoruz. Buradan da kar ediyorlar. Nasıl kar ediyorlar? Seçici kabul dedikleri çok şeyle şu anda Suriye'nin sahip olduğu entelektüel sermayenin ve kaliteli iş gücünün
en önemli şey.
Bu insanları kendi ülkelerine seçerek teker teker alıyorlar. Biz Suriye'deki yoksul insanlarla yoksulluğumuzu paylaşıyoruz ne yazık ki.
Evet. Biraz tam doğru söyledim. İfadesi bu.
35 bin sadece üniversite var, mezunu var. Geri kalanın çok büyük bir kısmı
niteliksiz iş gücü diyelim değil mi? Evet.
Eğitimsiz bir de yani üzüntü verici. Mesela oturmuş bilim insanları ne yapabiliriz ilk etapta diye. Bakmışlar Türkiye'nin çoban açığı vardır ya. İlk etapta mesela ilk akla gelen bu. Çoban açığını gidermekte kullanmak gibi. Hani Avrupa Birliği'nin biraz önce söylediğiniz duyarlılığına ilave olarak bir de bizim sorunumuzu derinleştirecek şekilde bir davranış söz konusu. Harcadığımız paralar vesaire para bir şekilde kazanılır. Hani evet hani bunu hiç göz ardı edemeyiz. Çok ciddi miktarda paylaştık. Bir şekilde onu telafi edebiliriz diyelim artık. Hani 10 yılda belki de 15 yılda vesaire bunun yarattığı negatif etkiyi ama yoksulluğumuzu paylaşıyoruz yani o insanlar. En yoksul insanlar bizde, en eğitimsiz insanlar bizde. Ama hani bu kadar mı vahim durum? Evet, vahim bir durum ama umut verici unsurlar da var.
Ne gibi Mehmet?
Mesela insanlar ticaret yapmaya başladılar Türkiye'dekiler. Hani kayıt dışı olarak çalışan insanlar var. Hani çok sefil durumda sömürülen insanlar var. Bu kelimeyi de tam söylemekte hiçbir sakınca yok. Emeği sömürülen insanlar var. Bedeni sömürülen insanlar var. Ama ticaret yapabilen de bir şey var. Bizim mesela önümüzdeki dönemde bu savaşlar er veya geç bitecek. Arapça bilen insan sayımız şeydi. Eğer bu insanlara biz Türkçeyi öğretip iyi eğitim sağlayabilirsek özellikle gençlere ileride bu insanlar bizim Arapça konuşan ülkelerle bağımız haline gelebilecek. Halen bir çeşitli bağlarımız var ama
var coğrafyada
coğrafi olarak ama kültürel olarak zayıflıklar var, şeyler var. Bizde ana dili Arapça olan insanların sayısı çok az. Üniversitelerde öğrenebilen insan sayısı çok az. Ama bu insanların böyle bir faydası var. İkincisi dediğim gibi bu insanlar Türkiye'de ticarete başladılar. Çok sayıda 12 bin dolayında işletmeleri kuruldu. Bunlar da bir potansiyel yaratıyor. Ama tekrar en başa dönecek olursak ülkemizde kalan insanlar Hani kelimelerden rahatsız olmasın lütfen evet. insanlar ama nitelik bakımından Batı'nın seçip aldıklarından sonra gelenler öyle diyelim artık.
Rapora dayandırarak az önce verdiğin haber kamuoyunda çok bilinmiyor, çok paylaşılmıyor. Bu insanlar burada misafir olarak algılanıyor bizim kamuoyumuzda.
Ve hani bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Raporun bir numaralı şey söylediği de bu. Bu insanlar
entegrasyon
kalacak.
Ve uyum konusu var raporda demiştim Mehmet. Ben kestim orada evet, sözünü.
Şeyin eğitim konusuna özellikle yani bir numaralı görev hızla Türkçe öğretmek. Hem çocuklara hem büyüklere hem yetişkinlere. Çünkü sahiden bulundukları yerde çok zor şartlarda yaşıyorlar. Bizim kimliklendirme çalışmamız yani o insanları göçmen bir ofislerimizce AFAD tarafından kimliklendirme çalışmaları vesaire filan yeterince hızlı işleyemedi. Kamplarda sorun yok. Kampları şey yapıyoruz ama bu oralarda yaklaşık 300-350 bin insan var şu anda kamplarda. Ve bu mevcudun çok çok şey bir kısmı. Bu insanlara, Türkiye'deki insanlara Türkçe öğretemediğimiz ve onları kayıt altına, kimlikli Türkiye Cumhuriyeti kimliğinden söz etmiyorum. Onları tanır hale gelemediğimiz bir şekilde yani Suriye göçmeni olarak tanır hale gelemediğimiz zaman her türlü istismara açık hale geliyorlar. Bu bir, Türkiye'de bu insanların istismar edilmesi. İki, bu insanların istismar. Sıra suça karışma sayısı hızla artıyor. O insanların. Çünkü bir şekilde yani bu yapının içerisinde hemen örgütlerini veriyorlar yani. Kendi insanlarına karşı suç işleyenlerin sayısı hızla artıyor. Kayıt dışı istihdam çok yükseldi. Bizim iş gücüne piyasasına ciddi etkiler
zaten
var.
Zaten işsizlik var ülkede evet.
Hani iş gücü piyasasına etkileri var. Ama hani yüzleşmemiz gereken bu insanların kalıcı olduğunu bilmek. Sorunu artık hani böyle şey konusuyla haline getir. Hani sadece ve sadece işte ne bileyim göçmen vesaire filan gibi bakmamak artık sorun çok boyutlu. Kültürel sorun var, ekonomik sorun var, insani çok ciddi sorunlarımız var. Eğitim sorunumuz var artık, iş gücü sorunumuz var ve bu insanların yaşam sorunları var artık. Bunu yüzleşmemiz gerekiyor.
Şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bölgede diyelim birkaç sene içerisinde huzur oldu, savaş sona erdi. İnsanlar neden kendi vatanlarına dönmek ve yaşantılarını orada sürdürmek istiyor?
Elbette bir kısmı şey yapacak. Dönecektir ama şimdi şöyle bir ülke manzarası düşünün. Tamamen yıkılmış. Eğitim kurumları çökmüş. Altyapısı çökmüş. Bu insanlar şimdi dönmeye karar verseler dahi 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl bekleyeceklerdir. Çünkü Suriye derlerini toparlanacak. Kurumsal olarak yeniden örgütlenecek. Altyapısını yapacak. Şehirleri yaşanabilir hale getirecek. Ekonomik canlılık başlayacak. Okullarını açacak ki sen orada yaşayabilir hale gel. Bunu beklersiniz tabii ki. Ben olsam ben de dönmem.
Evet ne yazık ki durum özetledim. Kabul etsek de etmesek de istesek de istemesek de durum bu.
Yani Google'dan arama motorlarından girsin insanlar şu anda şeylerin uydu görüntüleriyle bile yani şeyin arama motorlarından şeyin Suriye'nin büyük şehirlerinin ne halde olduğuna bir baksınlar yani diyor sahiden. Şam'ın dış mahalleleri bile tamamen yıkılmış durumda. Şeyin başkent.
Ya diyorsun ki dolayısıyla insanlar dönecek evet isteseler bile gidecekleri bir yer yok diyorsun.
Yok yok kesinlikle yok. Evleri yıkıldı, şehirlerin altyapısı bozuldu, okulları her şeyleri, fabrikaları her şeyleri yıkıldı. Ve hani evet öyle yani şu anda orada bir savaş var. O savaşın
evet, rapora göre iş dünyasının iş dünyasının yaklaşımı ne konuya?
İş dünyasının yaklaşımı biraz önce söylediğim gibi. Öncelikle aynen, o insanı oradan aktardım zaten. Bunlar benim yorumum evet. değildi. O insanlara öncelikle Türkçe öğretelim. Eğitimlerine başlayalım. O insanların bizim eğitim sistemimiz içerisine şey yapalım, taşıyalım. Mesleki eğitimine başlayalım yetişkinlerin ve Türkiye'de işçi açığı olan kesimlerdeki tarım bunun en büyük şeyidir.
Şimdi ben senin yorumunu merak ediyorum. Rapordakileri az önce söyledin. Benim sormaya çalıştığım sen bunu gerçekçi buluyor musun?
Tabii ki gerçekçi buluyorum. En azından şu nedenle. Artık bu sorunu yüzleştik ve çözüm üretmek zorundayız. Sahiden de hani bizim kendi eğitim sorunlarımız şey. İş gücü eğitimimizin, eğitim açığımızın bizde yarattığı sorunları biz yaklaşık 4-5 yıldır tartışıyoruz.
Tabii ara eleman yok diyorlar evet.
Hem eğitim istihdam uyumsuzluğu anlamında hem bizi bir üst basamağa taşıyacak şeyler gençler anlamında hem yaratıcılık anlamında kreativite anlamında kullanıyorum. Yaratıcılık anlamında bu insanların eksikliğini biz görüyoruz ki toplam olarak baktığımızda ortalamamızı aşağıya çekecek yeni bir şey daha, yapı daha geldi ardına. Demek ki eğitimden başlamamız gerekiyor bu insanlara ivedi olarak. İkincisi de dediğim gibi ekonomiye entegre etmemiz şey lazım. İşçi açığımız olan her yerde o insanlara yönlendirmeme yapmamız lazım. İlk geldikleri andan itibaren zaten tarım piyasasında ciddi miktarda iş buldular şeyde. Çok fazla insan çalıştı ve şu an o tarafa bilinçli bir yönlendirme gibi şey bir niyet oluştu, öyle söyleyelim. Tarım ve hayvancılığı kastediyorum. Hani ne kadar başarılı olabilir, ama başarılı olabilir. Zaten o gelen insanların bir kısmı kırsalda yaşayan insanlar, Suriye'nin kırsalında yaşayan insanlar. Zaten kolayca entegre olabilirler, evet. Gibi görünüyorlar şu anda. Evet.
Bir başlığımız daha var sevgili dinleyicilerimiz, Mehmet Kaya ile. O da dün açıklandı hükümetin 2016 yılı eylem planı. Bir genel değerlendirmeyle girelim Mehmet konuya.
Genel değerlendirme, bunu bekliyorduk. Hani bir şey yapıyorduk, istiyorduk ayrıca. İstiyorduk dediğim şey piyasaların baz aldığı unsurlardan şey birisiydi. Hükümet ne yapacağını bir an önce sınıflasın, bir program içerisinde açıklasın ki şey yapalım, hani ona göre bir tavır belirleyelim diye. İçinde yapısal önlemler var, acil önlemler var. Yurt dışında yaşayan insanları etkileyen çok önemli bir madde var, onu da söyleyeyim öncelikle. Bedelli askerlik şeyi, bedeli, askerlik bedeli 1000 euroya düşürüldü. Daha önce 6000 euroymuş.
Bayağı bir indirim olmuş.
Bir hayli bir indirim. Hani erteleyenler var. 1000 euro da biliyorsunuz hani uçak bileti neredeyse, sadece Türkiye'ye geliş gidiş. Oldukça ciddi bir indirim.
Böyle bir kolaylık, evet.
Evet, bir hafta içerisinde bunun kararnamesi resmi olarak yayınlanacak. İnsanların hani aklının bir köşesinde bulunsun. Yurt dışındaki insanları en fazla ilgilendiren unsur bu. Bunun dışında bu şeye ilişkin, rapora ilişkin bir eleştiri noktası kaynak analizi yapılmadan sunuldu. Bir şeyle, bir toplantıyla. Yani içinde çok ciddi miktarda şey var. Harcama artırıcı önlemler var. Mesela buradan bir gelir kaybı olacak. Şimdi saydığımız unsurdan işte ne bileyim evlenmek isteyenler eğer evlilik hesabı açarlarsa ona %20 kamu desteği var. 3 yıl gelir vergisi muafiyeti verilecek yeni kurulan şirketlere, gençler tarafından. Eğer bir genci işi ilk defa işe alırsanız, daha önce hiç sigorta kaydı olmayan bir genç işe başlarsa yaklaşık bir yıl boyunca onun ücretini, asgari ücret kadar ücretinin devlet tarafından verilmesi gibi önlemler var. Bunların hepsi harcama artırıcı önlemler. Bunların bütçe karşılıklarını şey yapmadan, en azından bir rakam belirtmeden, sayı belirtmeden, miktar belirtmeden açıkladı. Bu şeyler, bu eleştiri noktası. Ama diğer taraftan bakarsak sahiden yapısal ve insanların hayatına dokunan şeyler, insanların gelirlerini artırıcı unsurlar var içerisinde. Ama hepsinde belirli bir oranda soru işareti var. Mesela biraz önce saydığımız gençlerin işe alınması. Tamam, ilk defa bir genci işe alanın maaşını şey verecek. Ama hali hazırda o işletmede çalışanların işten çıkarmasını nasıl engelleyeceğiz işverenin? Gayet mantıklı çünkü. Yıllardır çalışan işte ne bileyim verimi kısmen düşmüş. Belki de böyle artık işi fazlaca öğrendiği için canınızı sıkan bir iş kişiyi, niteliksiz bir işçiyi işten atabilirsiniz. Atmak istersiniz, yerine 20 yaşında civa gibi bir delikanlı alırsınız yani. Bunu önleyecek bir mekanizma nasıl oluşturulacak, bunu bilmiyoruz. Hani temel başlıklar itibariyle söylersek 2016'nın iyi bir yıl olacağı büyüme açısından hükümet tarafından taahhüt edildi. 4 yıllık bu reform döneminin uygulanacağı, bunun kullanılacağı söylendi.
Büyüme konusu önemli. Büyüme konusunda sıkıntılı bir coğrafyadayız, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ve %4'ün 5'in üzerinde büyüme mi öngörülüyor? Ne öngörülüyor?
Yo, şimdi temel senaryomuz şu.
Nedir o işte?
4 yıl boyunca seçim yok Türkiye'de.
Evet.
Geçtiğimiz yaklaşık 7-8 yıl boyunca 2 yılda bir seçimler
2019'da
oldu.
3 tane seçimimiz, evet, var. Evet.
4 yıl boyunca seçim yok. Bu 4 yıllık seçim olmayan dönemi bizim reformla geçirmemiz gerekiyor. Hani bu reformların niteliğine baktığımız zaman daha fazla serbestleşme, daha fazla liberalleşme gibi şeyler, unsurlar. Bu ayrı bir ideolojik tartışma yani. O tartışmayı yatsımadan söylüyorum ama deniyor ki Türkiye'nin entegre olduğu ekonomik sistem içerisindeki Batı'dır, Avrupa Birliği'dir. Borçlu olduğumuz da orasıdır. Deniyor ki bu 4 yıllık süreci daha fazla serbestleşme ve daha fazla liberalleşme için reform dönemi olarak kullanırsan başın belaya girmez. Şeyimiz bu. Temel senaryomuz bu. İkinci reform alanı bu 4 yıllık süre içerisinde Türkiye'nin bu anayasa başta olmak üzere yönetsel yapı, rejim demeyelim de hani şeyin,
tabii, yönetsel yapı
reformunu tamamlayacağı varsayılıyor. Hükümetin de bu şey. Temel senaryomuz bu.
Çoğunluğu da yeterli hükümetin evet. bu reformlar için, evet. Ha,
4 yıl içerisinde yönetsel yapıyı anayasa dahil neye karar vereceksen, başkanlıksa başkanlık, parlamenterse parlamenter, federasyonsa federasyon, üniter kalacaksa üniter, neyse. 4 yıl içerisinde buna karar vermiş ol ve 4 yıl içerisinde ekonominin liberal unsurlarını tamamen yerleştirmiş ol. Temel varsayımımız bu. 2016 reform programı da, 2016 eylem planı da bunun ilk aşaması. Liberallik adına ne var içinde mesela? İş piyasalarının esnekleştirilmesi var.
Özal döneminden beri yalnız Mehmet Bey, evet. bu iş piyasaların esnekleştirilmesi olgusunu Özal döneminden beri konuşuyoruz. evet. 30 yılı aşkın bir süre, fakat bir türlü fiiliyata geçmiyor. Şey, hep sıkıntılı oluyor.
Geçsin mi geçmesin mi mesela? Orada bir ideolojik tartışma da var.
Ona girmeyelim biz. Evet. İnsanlar öyle de düşünebilir, böyle de düşünebilir. Evet.
Ama hani iş piyasasının esnekleştirilmesi dediğimiz zaman mevcut çalışma koşullarının farklılaşması. Amerikan filmlerinde gördüğümüz işte günde 3 işte çalışıyorum diyen insanlar var ya. Ona benzer yapılar ortaya çıkıyor mesela esnekleştirme dediğimizde. Saat başına ücretler, işte günde 2 ayrı işte çalışma şey imkanı gibi. Hani işverenlerle 3 saat için şey yapabiliyorsunuz, sözleşme yapabiliyorsunuz. Ha, bu kayıtlılığı artırmak anlamında, yani 3 saatle anlaşıyorsanız 3 saatin kaydını şeyini sigorta bedelini işvereniniz yatırmak zorunda vesaire. Bunlarda tartışma yok. Güvenceli esneklik kısmı buradan geliyor. Ama Türkiye gibi ülkelerde uygulanabilirliği konusunda sıkıntı var. Mesela olumlulardan bir tane şey var. İmalat sanayinde makine teçhizat yatırımlarında banka ve sigorta muameleleri vergisi şey yapıldı, kaldırıldı. Yabancı sermayenin Türkiye'de yatırım yapmasında özel bölgelere, serbest bölgelere yatırım kolaylaştırması yönünde bir irade belirdi. Hani hali hazırda yurt dışında girişimci olan insanlar Türkiye'de yatırım yapmak isterlerse onlara yönelik bazı düzenlemeler de olacak önümüzdeki 3 ay içerisinde. Mesela o organize sanayi bölgesindeki yönetsel sorunlar şey yapılacak, çözülecek. Bu gibi unsurları söyleyebiliriz. Hukukun iyileştirilmesi yönünde şey var, girişimler var. İş mahkemelerinin yükümlülüklerin azaltılması için iş mahkemesi dışında uzlaşma mekanizmalarının oluşturulması gibi. Hani reformun ilk aşamasını başlattık diyebiliriz.
Kaynak konusunda, başta söylediğin kaynak konusunda şunu söyleyebilir miyiz? Bakan Sayın Mehmet Şimşek, şimdi Başbakan Yardımcısı, kaynak olmadan para harcatmaz. Genel tavır böyle değil mi?
Evet. Ayrıca Maliye Bakanı'nın bunu ben yakın zamanda bir bakana da, şey, Merkez Bankası Başkanı'na da sormuştum. Hani şeyde enflasyonu artıracak düzenlemeler, mesela asgari ücretin artışı enflasyona 1,5 puan kadar artış yapacak. Hani bu konuda Merkez Bankası'nın bir dengesi var mı, araştırma yaptı mı diye. Biraz önce saydığım entegre olduğumuz ekonomik ortamla, ekonomik evrenin içerisinde Türkiye'ye söylenilen ya da Türkiye için başarı sayılan en fazla şey unsur bütçe disiplini dediğimiz, bütçeden az para harcamak. Bu konuda bilinçli hükümetin bu unsurun öneminin farkında olduğu yanıtını vermişti Merkez Bankası Başkanı da. Önümüzdeki günlerde hani eleştiri konusu da yapıldı. Birkaç gün içerisinde muhtemelen bu konuda bir açıklama gelecektir. Hani insanların hafızasına yerleşmesi açısından sadece seçimlerde verilen, gençlere yönelik verilen vaatler vesaire, onların yıllık bedeli 22 milyar TL olarak hesaplanmıştı. Bu plan açıklanmadan önce buna yeni unsurlar eklendi. 22 milyar liranın üzerinde bir şey, kaynak tahsisi, bir kaynak yaratılmasına yönelik bir çaba olmak zorunda. Bu yönde detaylar da bekleniyor.
Ve böylece de bu son sözlerinle programın da son sözleri oldu Mehmet.
Ben çok teşekkür ederim.
Bitiriyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Dünya Gazetesi ekonomi muhabiri Mehmet Kaya'ya bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki programlarda görüşmeyi umuyoruz. Ve böylelikle iz düşümü bu hafta da sonlandırıyoruz. Şimdilik hoşçakalınız diyoruz. İz düşümü.